Ayrım 51, sayfa 697. 8. Shanghuan Yintong akşam üzeri bir yıldır ayak basmadığı eve girdi. Shanghuan Lady ve Kuşcan'ın arkalarında yetim bıraktıkları erkek çocuğu kakao ağacına asılmış bir beşiğin içindeydi. Beşiğin üzerinde yağlı kağıttan ve eski püskü bir brandadan yapılmış, çocuğu güneşten ve yağmurdan koruyacak bir tente geriliydi. Çocuk beşiğin kenarlarına tutunmuş ayakta duruyordu. Kara kuru bir şeydi ama o dönem nadir görülen sağlıklı çocuklardan biriydi. ''Sen de kimsin bakalım?'' diye sordu Yintong, şiltesini yere bırakırken. Çocuk kara fasulyeyi andıran gözlerini kırpıştırıp merakla ona bakıyordu. ''Beni tanımadın mı?'' dedi Yintong. ''Ben senin dayınım.'' ''Nine, yav yav.'' dedi çocuk pertek pertek salyaları sivri çenesine akarken. Yintong kapının eşiğine oturup annesinin dönmesini bekledi. Bu çiftliğe gönderildikten sonra eve yaptığı ilk ziyaretti ve eğer istemezse geri dönmek zorunda da değildi. Çiftlikte yapılacak olan binlerce dönümlük buğday hasadını düşündükçe içini büyük bir öfke kaplıyordu. Çalışanlar bahar hasadı zamanı karınlarını gerçekten doyurabiliyordu. Ve şimdi Yintong ve onun gibi genç olan bir düzine işçinin çalışması engellenmişti. Ama 10 gün sonra Yintong'un öfkesinin hiçbir anlamı kalmadı. Çünkü tam da sağcılar Sovyet yapımı kızıl biçer döverlere binmiş hasada başlayacakken bir dolu fırtınası olgunlaşmış buğdayları yerle bir edip acımasızca çamura döndürdü. Yintong kapının eşiğine otur oturmaz çocuk hemen onu görmezden gelmeye başladı. Birkaç zümrüt içili papağan kakao ağacının üzerinden aşağı süzülüp beşiğin üzerinde uçmaya başladı. Parlak gözlü çocuk papağanlar uçuşurken onları takip ediyordu. Papağanlar çocuktan zerre kadar korkmuyordu. Kimisi beşiğin kenarına kondu, kimisi de çocuğun omuzlarına konup kulaklarını gagalıyordu. Papağanlar boğuk sesleriyle cıvıldaşırken çocuk da onları taklit ediyordu. Yintong bitkin bir halde eşikte oturuyordu. Gözleri kapandı kapanacaktı. Geri dönerken bindiği tekneyi ve tekneyi kullanan Huang Lao'nun şaşkın bakışlarını düşünüyordu. Taşkın Ejderha Nehri'nin taş köprüsü geçen seneki sel sularına kapılıp gitmişti. Bu yüzden iki kıyı arasındaki ulaşım artık halk komününün faaliyete geçirdiği bu tekneyle sağlanıyordu. Teknede Yintong'a genç bir asker eşlik etti. Çok konuşkan biriydi ve güney ağzıyla konuşuyordu. Asker elindeki telgrafı Huang Lao'nun neredeyse burnuna sokarak ''Amca amca hadi daha hızlı sür gördün mü telgrafta bugün öğle tam 12'de birliğimde olmam gerektiği yazıyor. Böyle bir zamanda emir demiri keser.'' dedi. Huang Lao'nun bu telaştan tutuştu tutuşacak genç askere verdiği tepki bir kaya kadar soğuktu. Omuzlarını silkip teknenin ön tarafına gitti. Oraya bir karabatak gibi tüneyip bakışlarını hızla akan suya dikti. Bir süre sonra tekneye kasabadan komine dönen iki memur bindi. Tekneye biner binmez teknenin diğer ucuna oturdular. Biri ''İhtiyar Huang, hadi sür, daha geri dönüp toplantının özünü anlatacağız.'' diye bağırdı. İhtiyar Huang ''Bekleyin biraz'' dedi boğuk bir sesle. ''Onun gelmesini bekliyorum.'' Kadın kucağında bir pipa ile tekneye atlayıp Yintong'un karşısına oturdu. Yüzü pudralanmıştı ve ruj sürmüştü ama bunlar yüzünün solgunluğunu gizlemeye yetmiyordu. İki memur pervasızca ona bakıyordu. Biri sanki emir verir gibi ''Hangi köydensin sen?'' diye sordu. Kadın başını kaldırıp soru sorana baktı. Tekneye bindikten bu yana mahzun mahzun bakan o iki kara göz birden düşmanlık dolu vahşi bir ışıkla parlayınca Yintong'un içi ürperdi. Bu solgun yüzlü kadının gözlerindeki ifade onun istediği herhangi bir erkeği fethedebileceğini hissettirdi. Kadının yüzü sararmış ve yakasından görünen boynu derin kırışıklıklarla kaplıydı ama Yintong kadının ince parmakları ve parlak tırnakları olduğunu gördü. Bu da onun yüzü ve boynunun göründüğü kadar yaşlı olmadığının kanıtıydı. Kadın memurlara bakarken kucağındaki pipaya bir bebeği tutar gibi sıkıca sarıldı. Huang Laowan teknenin kıçına gidip eline bambu bir sopa aldı. Bu küçük tekneyi sopayla sığ kıyıdan uzaklaştırdı. Ardından tekneyi çevirip yola koyuldu. Tekne suyu ikiye yararken suyun yüzeyi dalgalandı. Tekne büyük bir balık gibi süzülüyordu. Nehrin üzerinde kırlangıçlar sekiyordu. Sazlıkların o soğuk ve pis kokusu yükselmeye başladı. Herkes ağır bir sessizliğe gömülmüştü. Kadınla konuşmuş olan memur sessizliğe daha fazla dayanamayıp ''Sen Shanghuanların şu'' diye sordu. Shanghuan Yintong adamı soğuk bakışlarla süzdü. Onun söyleyemediği kelimenin ne olduğunu çok iyi biliyordu. Sonunda çoktan alışmış olduğu bir tavırla. ''Evet, ben Shanghuanların o piçiyim, Shanghuan Yintong.'' diye cevapladı onu. Memur, Yintong'un açık sözlülüğü ve cesur bir tavırla kendini küçümseyen duruşundan, utançtan ne yapacağını şaşırdı. Devletten maaş alan memurların o kibiri birden saldırıya uğramıştı. Memur kendini geri çekti, bu açık bir ima taşıyordu. sınıf çatışması ile ilgili büyük bir tartışma yaşanabilirdi. Duydun mu dedi o telaşlı askere dönüp. Huangdao'daki milis ve birlikler yine büyük bir saldırıyla Amerika'nın ve Chiang Kai-shek'in dipnot 1925'te Kuomintang'ın başına geçen Çinli asker ve devlet adamı casuslarını duman etmiş. Yanlarında verici, zehir ve zaman ayarlı patlayıcı varmış. İlk işleri kuyuları zehirlemek olacakmış. Zehir o kadar güçlüymüş ki bit kadar bir parçası iki atı öldürebilirmiş. Köprüyü patlatacak rayları parçalayıp treni raydan çıkaracaklarmış. Zaman ayarlı patlayıcıları cebe sığacak kadar küçükmüş. Konsantre herhalde ceviz kadar bir şeymiş ama patladığı zaman bir ton TNT kadar hasar veriyormuş. Ama bu adamlar daha kıyıya çıkar çıkmaz bizimkiler tarafından kuşatılmışlar dedi. O genç asker heyecanla ellerini ovuşturdu. Kışlaya geri dönebilmek için sabırsızlanıyordu. Memur bakışlarını Shanghai Yintong'dan özenle kaçırıp Huang Luo'nun elinde tuttuğu üzerinden sular damlayan sopaya bakarak bu casusların hepsinin Gaomu Kuzeydoğu bucağından olduğu söyleniyor. Daha önce Sima Kuo'nun emrinde çalışmışlar. Bu eli halkın kanına bulanmış casusların hepsi. Amerikalı bir danışmanın eğitiminden geçmiş. Huang Luowan, Huang Luowan, bu Amerikalı'nın kim olduğunu tahmin et bakalım. Edemezsiniz değil mi? Dediklerine göre sizler bu Amerikalıyı daha önce görmüşsünüz. Gaomu Kuzeydoğu bucağında Sima Kuo ile birlikte tiranlık yapan, bir de sizlere film izletmişliği olan Babit'ten bahsediyorum. Bir de onun o kokuşmuş karısı Shangguan Niandi'nin casuslara bir ziyafet verip her birine 6 işlemeli birer terlik verdiği söyleniyor dedi. Kucağında pipa olan kadın gizli gizli Yintong'u süzüyordu. Kadının bakışlarını üzerinde hisseden Yintong, kadının parmaklarının pipanın gövdesinde titrediğini gördü. Memur gevezeliğe daha yeni başlamıştı. Evlat, işte siz askerlere kendinizi göstermeniz için büyük bir fırsat doğdu. O casuslardan birini ele geçirdin mi hayatının geri kalanını önemli biri olarak geçirirsin. Genç asker telgrafına bakarak büyük bir şey olacağını tahmin etmiştim dedi. Bu yüzden düğünümü erteleyip hemen birliğe dönme kararı aldım. Dün akşam yatan öküz sıra dağlarından 3 tane yeşil işaret fişeği ateşlendi dedi memur. Biri bunun uçan sincapların parlaması olabileceğini söyledi. Düşmanı görmezden geliyorlar. Sonra yanındaki memura dönüp Yu, ikinci ortaokulun beden öğretmenine olanı duydun mu diye sordu. Yu başını iki yana salladı. Kalın bir öz sözlüğü oyup içine bir silah koymuş. Kadının bir de küçük bir vericisi varmış. Peki onu nereye sakladığını tahmin edin bakalım. Memelerin arasına gizlemiş. Meme uçları elektrot, saçları da anten görevi görüyormuş. Asayiş bürosu uzun süre aramış da bulamamış vericiyi. Bu casusların düşünemeyeceği şeytanlık yok. Düşmanın ölümden korktuğunu söyleyenler yanılıyor. Kadın memelerini deşip vericiyi içine sokmuş. Kim bilir ne kadar çok acı çekmiştir. Tekne kıyıya yaklaşınca asker koşar adım fırladı. Pipa taşıyan kadın sanki onunla konuşmak istermiş gibi Yintong'a bakıyordu tereddüt içinde. Memur ciddi bir tavırla kadına sen bizimle komine geliyorsun dedi. Kadın nedenmiş, neden sizinle komine gelecekmişim dedi öfkeyle. Memur pipayı kadının elinden zorla alıp havada salladı birkaç kez. Alet içinden bir şeyin tıkırdadığı duyuldu. Memurun yüzü heyecandan kıpkırmızı kesildi. Solucana benzeyen burnu seyirdi. Bir verici dedi heyecandan titreyen bir sesle. Bir verici değilse de kesin bir silahtır. Kadın pipayı geri almak için kendini öne attı. Memur usta bir hareketle yana kayınca kadın havasını aldı. Geri verin onu bana dedi öfkeyle. Sana geri verir miyim? Dedi memur sinsi bir gülümsemeyle. İçinde ne gizliyorsun? Kadınlara ait şeyler işte diye kekeledi kadın. Kadınlara ait şeylermiş. Kadınlara ait şeyler buraya mı gizlenir dedi memur. Kadın yurttaşımız bizimle birlikte komine geliyorsun. Kadının solgun yüzünde birden vahşi bir ifade belirdi. Oğlum, uslu bir çocuk ol da onu bana geri ver hemen. Ben daha vurup kaplan korkutan oyunlara gelmem. Martaval okuma bana. Bu yaşıma kadar neler gördüm ben dedi. Ne iş yaparsın sen diye sordu memur biraz çekinerek. Benim ne yaptığımın senin ne haddine. Çabuk bir payı bana geri ver dedi kadın. Memur bunu sana geri verecek yetkide değilim. Zahmet olmazsa bizimle komine kadar gelin dedi. Kadın bu yaptığınıza gün ortasında soygun derler. Japon şeytanları bile yapmaz bu yaptığınızı dedi. Memur uçarcasına komün karargahına Sima Kuo'nun malikanesine koşturdu. Hırsız seni gangster kokuşmuş tahta kursu seni diyerek koşturdu kadın onun peşinden çaresizce. Yintong bu kucağında pipa taşıyan kadının bir şekilde Shangguan ailesiyle bağlantı olduğunu sezinledi. İçinden Shangguan kadınlarını sırlamaya başladı. Shangguan Pandi ölmüştü. Shangguan Zaidi de ölmüştü. Shangguan Lingdi de ölmüştü. Shangguan Kuidi de ölmüştü. Cesedini görmüş olmasa da Shangguan Yandi'nin de ölmüş olduğunu biliyordu. Shangguan Pandi Marulian'a dönüşmüştü. Şimdilik yaşıyor olsa da o ölmeyi bekliyordu. Geriye sadece Shangguan Xiandi ve Shangguan Yuni kalıyordu. Kadın dişleri sarı ve başı çok hantal görünüyordu. Küfrederken o koca ağzı ürkütücü bir biçimde sarkıyor, gözlerinden yavrularını emziren dişi bir kedi gibi yeşil ışıklar saçıyordu. Kadın eğer bir Shangguansa Shangguan Xiandi olmalıydı. Hani kendini satarak ailesine büyük bir fedakarlık yapmış olan dördüncü abla. Peki pipanın içinde gizli olan neydi? Yintong işte böyle pipanın gizemini düşünürken koca bir iskelet yılına dönüşmüş olan annesi telaşla içeriye giriverdi. Yintong kapının mandalının oynadığını duyunca başını kaldırmış ve annesinin yan odaların birinden telaşla dışarıya fırladığını görmüştü. Annesine seslendi. Seslenir seslenmez gözyaşlarına boğuldu. Annesi onu gördüğüne çok şaşırmış görünüyordu ama bir şey söylemedi. Eliyle ağzını kapatıp kayısı ağacının altındaki içi temiz su dolu olan ahşap bir su teknesinin yanına koşturdu. Teknenin yanına diz çöküp iki eliyle kenarlarına tutundu. Boynunu uzatıp ağzını açtı ve kusmaya başladı. Ağzından bir kase dolusu kuru fasulye boşaldı seslice. Tekneden sular sıçratarak. Birkaç dakika nefesini toparladıktan sonra başını kaldırdı. Yaşlı gözlerle oğluna baktı. Bir şeyler söylemeye çalıştı ama yine kusmaya başladı. Kuru fasulye ve mide suları birbirine karışıp su teknesinin içinde küçük bir girdap oluşturdu. Kusması bitince elini tekneye sokup kuru fasulyelere uzandı. Bir süre baka kaldı elindeki fasulyelere. Yüzünde halinden memnun bir ifade belirdi birden. Sonra ayağa kalkıp oğlunun yanına gitti. O uzun ama zayıf oğluna sımsıkı sarıldı. Oğlum, bir gittin, pir gittin. Dönene aşk olsun. Aramızda sadece 5 kilometre vardı oysa dedi sistemle. Ama hemen ardından yine konuştu. Sen gittikten kısa bir süre sonra işe girdim. Komün değirmeninde çalışmaya başladım. Değirmen dediğim Simakun'un değirmeni. Değirmenin kanatlarını kırdıklarından ötürü taş insan gücüyle dönüyor. İşi bana Du Wendou buldu. Gün boyu değirmen taşını çevirmenin karşılığında yarım kilo kurutulmuş tatlı patates alıyorum. Eğer bu ayak işini almasaydım geldiğinde ne ananı ne de papağanı görürdüm. Yintong işte o anda Kuşçuhan'ın oğlunun adının papağan olduğunu öğrendi. Çocuk beşiğin içinde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Gidip çocuğu al sen, anan da ikinize yemek yapsın. Annesi su teknesinin içinden ayıkladığı kuru fasulyeleri birkaç kez temiz suyla yıkayıp bir kasenin içine koydu. Bir kase dolusu fasulye çıkmıştı. Yintong'un yüzünde şaşkın ifadeyi gören annesi, ''Oğlum, ben ne yapılması gerekiyorsa onu yapıyorum. Sakın gülme anana.'' Anan hayatında binlerce, on binlerce hata yapmış olabilir ama hayatta ilk kez birinden bir şey çalıyorum dedi. Yintong o tüylü başını annesinin omzuna yaslayıp, ''Ana öyle deme. Buna hırsızlık denmez. Eğer buna hırsızlık deniyorsa hayatta hırsızlıktan çok daha kötü şeyler de var.'' dedi üzgün bir sesle. Annesi ocağın altından sarımsak dövmek için kullanılan bir havan çıkarıp fasulyeleri sokmakla ezdi. Üzerine soğuk su ekleyip bulamaç haline getirdi. Ardından Yintong'a bir kase uzatıp, ''Yavrum, hadi ye biraz, ateş yakmaya çekiniyorum. Ocağı yaktım mı komünciler hemen ne pişirdiğime bakmaya geliyor. Bunun olmasına izin veremem.'' dedi. Yintong kaseyi eline alınca öyle bir yutkundu. Annesi üzerine ısırılmaktan diş izleriyle dolmuş küçük tahta bir kaşıkla papağanı besliyordu. Papağan Han küçük bir taburenin üstünde düzgünce otururken yemeğini de yedi güzel güzel. İğrendin mi dedi annesi Yintong'a özür diler gibi bakarak. Yintong'un gözyaşları kasenin içine dökülüyordu. Hayır ana, hayır iğrenmedim dedi. Kasenin içindeki bulamacı birkaç saniye içinde içiverdi. Ağzında kötü bir kan tadı vardı. O kanın annesinin midesinden ve kusarken boğazından çıkan kan olduğunu biliyordu. Ana, bunu nasıl düşünebildin diye sordu Yintong üzgünce. Annesinin kırlaşmış saçlarına ve hafifçe titreyen başına bakıp. Annesi, önceleri çorabımın içine gizliyordum ama bir gün çıkarken yakalandım ve bir köpek gibi aşağılandım. Sonra herkes fasulyeleri yemeye başladı. Bir kez üstünde değirmen taşını döndürürken ağzıma biraz fasulye atıverdim. Eve dönerken karnım ağrımaya başladı. Zar zor yürüyordum. Öleceğimi sandım ve çok korktum. Avluya çıktım, boğazıma yemek çubuğu sokup kusmaya başladım. Yağmur yağıyordu. Aman kalsınlar deyip içeri girdim. Ertesi sabah avluya çıkınca yerde birkaç fasulye gördüm. Yağmur suyundan şişmiş ve bembeyaz olmuşlardı. Papağan Han yere oturmuş fasulyeleri yiyordu. Onların ne kadar tatlı olduğunu söyleyip yediğinin ne olduğunu sordu. Düşünsene, koca çocuk olacak, hiç fasulye görmemiş. Birkaç tane de bana verdi. Çok tatlı, yapış yapış ve lezzetliydiler. Fasulyeler bitince papağan biraz daha istedi. İşte çalma fikri o zaman geldi aklıma. Başlarda kusmak için yemek çubuğu kullanıyordum. Ah, nasıl bir histir o. Şimdi ise iyice alıştım. Tek yapmam gereken başımı eğmek. Anlayacağın ananın midesi tavus çuvalına döndü. Ama bugün korkarım ki son gün olacak. Değirmende birlikte çalıştığım kadınların hepsi aynı yöntemi uyguluyor. Ustabaşı tahılların her gün azaldığının farkına vardı bile. Bizi vurmakla tehdit etti dedi. Konuşmak daha sonra Yintong'un çiftlikte yaşadıkları ve bir yıl içinde yaşadığı deneyimlere çevrildi. Yintong annesinden hiçbir şey gizlemeden her şeyi bir bir anlattı. Long Quing Peak'te yaşadığı cinsel deneyimi, Shangguan Kui'de ve Luliren'in ölümünü ve Shangguan Pandi'nin adını değiştirmesini. Annesi uzun süre sessizce oturdu. Ay doğudan çıkıp ağlıyor ve pencereden içeriye girip odayı aydınlatana kadar bekledi. Sessizlik içinde. Sonra konuşmaya başladı. Yavrum, sen yanlış bir şey yapmamışsın. O Long denilen kadının ruhu sonunda huzura kavuşmuş. Artık o da Shangguan ailesinden sayılır. Ortalık düzeldikten sonra onun ve yedinci ablanın kemiklerini eve getiririz. Annesi uykusu geldiği için öne arkaya sallanıp duran papağanı kucaklayıp Kang'a yatırırken, başlarda ailemiz bir koyun sürüsü kadar genişti. Şimdi ise sadece bizler kaldık geriye dedi. Yintong kendini zorlayarak ana, sekizinci ablam nerede diye sordu. Anası uzun uzun içini çekti. Yintong'a sanki ondan özür dilermiş gibi utangaç bir tavırla baktı. Shangguan Yuni 20 yaşında dahi küçük bir kız çocuğu gibi davranıyordu. Çok çekingen ve çok ürkek bir kız çocuğu gibi. Kendini geri çekip tüm yaşamını ailesine yük olacağını düşünerek bir kozanın içine geçirmişti. İç bunaltan yağmurlu yaz akşamlarını üzgünce annesinin kusma seslerini dinleyerek geçiriyordu. Bir gece gök gümbür gümbür gürüldüyor, rüzgar ağaçlardaki yaprakları savuruyordu. Ortalığı yanık bir şimşek kokusu sarmıştı. Ama bütün bu sesler annesinin kusma sesini bastıramıyordu. Bütün bu kokular annesinin o güçlü kusmuk kokusunu bastıramıyordu. Annesinin kustuğu tahıl tanelerinin suya düşerken çıkardığı ses doğruca Yunu'nun kalbine saplanıyordu. Bu sesin bir an önce bitmesini istiyordu ama bir yandan da sonsuza kadar böyle devam etmesini. Annesinin kusarken mide suyuna karışmış kan kokusundan tiksiniyordu ama bu nahoş kokuyu da şükrediyordu. Annesi havanda tahılları ezerken sanki kendi kalbini dövüyordu. Annesi o bir kase kan kokan soğuk bulamacı ona uzatırken kör gözlerinden sıcak yaşlar süzülüyor, o güzel ağzı çarpılıyor, o bulamaçtan aldığı her kaşıkta iki gözü iki çeşme ağlıyordu. İçi annesine karşı minnetle dolup taşıyordu ama ağzından bir kelime bile çıkaramıyordu. Geçen senenin 7. ayının 7. gününde annesi tam da değirmene gitmek üzereyken Shangguan Yuni patlayıverdi. Ana, sen neye benziyorsun? Onların ellerini uzatıp, ana, sana dokunmama izin ver, ne olur dedi. Annesi içini çekip, aptal kızım benim, böyle kötü bir zamanda tek istediğim bu mu dedi. Annesi yüzünü onun ellerine yaklaştırıp, kızın o yumuşacık parmaklarıyla yüzünü okşamasına izin verdi. Kızın parmaklarında bir rutubet kokusu vardı. Yuni, ellerini yıkamalısın, fıçıda su var dedi. Annesi gittikten sonra Yuni kanktan aşağı indi. Papağanın ağacın altındaki beşiğinde mutlu bir şekilde şarkı söylediğini duydu. Ağacın tepesindeki kuşlar da şakıyordu. Sümüklü böceklerin ağacın gövdesinde sürünürken çıkardığı sesleri duydu. Kırlangıçlar saçağa yuva yapıyordu. Su fıçısından gelen taze suyun kokusunu aldı. Suya eğilince o güzel yüzü suda yansıdı. Yintong'un suyun yansımasında Natasha'yı araması gibi kendi yüzünü aradı ama göremiyordu işte. Shangguanların bu kızının yüzünü çok az insan görmüştü. Kalkık bir burnu, açık tenli bir yüzü, altın renginde yumuşak saçları ve bir de kuğu gibi uzun ve ince boynu vardı. Suyun soğukluğunu burnunun ucunda hissetti. Ardından dudakları ıslandı, en sonunda bütün başını suyun içine sokuverdi. Tuzlu su burnuna kaçınca birden kendine gelip telaşla başını yukarıya kaldırdı. Kulakları uğulduyordu. Burnunun sızladığını ve şiştiğini hissetti. Kulaklarını vurup içindeki suyu çıkarınca ağacın üzerindeki kuşların cıvıltısını ve papağanın ona sekizinci hala diye seslendiğini duydu. Ağacın altına gidip ellerini beşiğe uzattı. Papağanın o sümüklü burnunu siliverdi. Ardından hiçbir şey söylemeden el yordamıyla avlu kapısını açıp dışarıya çıktı. Annesi elinin tersiyle yanaklarındaki yaşları silerken sekizinci ablan bana yük olduğunu düşündüğünden çekip gitti. Sekizinci ablan babası Ejderha Kralı'nın bize gönderdiği bir lütuftu ama bu dünyadaki vakti dolmuştu. Şimdi Doğu Denizi'ndeki sarayına dönmüş ve orada Ejderha Prensesi olarak yaşıyor olmalı dedi ince bir sesle. Yintong annesini teselli etmek istiyordu ama doğru sözcükleri bulamadı hemen. Kalbindeki acıyı gizlemek için öksürdü birkaç kez. Bu sırada kapının çaldığını duydular. Annesi önce şöyle bir titredi, hemen ardından fasulye tozuna bulanmış havanı saklayıp ''Yintong, git de kapıya bak, bak bakalım kimmiş?'' dedi. Shangguan Yintong kapıyı açınca karşısında teknedeki kadını gördü. Kucağında pipasıyla kapının önünde dikiliyordu. Çekinerek sivrisinek vızıltısını andıran ince bir sesle ''Sen Yintong musun?'' diye sordu kadın. Shangguan Xiandi eve geri dönmüştü. Ayrım sonu sayfa 709.